Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı İmamlar ve Haramiler Medyası. Yazarı Sabahattin Önkibar, türü Güncel. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım, Ekim 2015. ISBN numarası 978-605-9799-44-7. Bu kitap 194 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Kasım 2019. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. İmamlar ve Harabiler Medyası. Usta gazeteci yazar Sabahattin Önkibar, Türkiye'nin yakın tarihinden başlayarak günümüze uzanıyor ve medya politika ilişkilerine dair sarsıcı, şaşırtıcı gerçekleri ifşa ediyor. İmamlar ve Haramiler Medyası net bir çöküş manzarası sunuyor. Medyaya zifiri bir karanlık çökmüş durumdadır diyen Önkibar, yalnızca yozlaşan gazetecilerin değil, her şeye rağmen direnenlerin, satın alınamayanların da portrelerini çiziyor. AKP öncesi ve sonrasından çarpıcı kesitler aktaran kitap, medya üzerindeki baskının boyutlarını gözler önüne seriyor. Erol Simavi'den Aydın Doğan'a, Kemal Ilıcak'tan Asil Nadir'e, Cem Uzan'dan Dinç Bilgin'e, Turgay Ciner'den Ethem Sancağı açılan yelpazede medya tarihi yeniden yazılıyor. Burnundan soluyan Turgut Özal ve ilk havuz medyası. Vehbi Koç'un gayrimeşru oğlu denilen medya patronu. Erol Simavi neden İsviçre'ye kaçtı? İhlas grubu ve Recep Tayyip Erdoğan. Sabah ATV grubunun gerçek satış öyküsü. Medyadaki mitçiler. Cumhuriyeti tefriş eden ünlü gazetecinin amacı neydi? Cemaat medyasının lejyonerleri. Türk Silahlı Kuvvetleri ve medya. Sabahattin Önkibar, Siyasal Bilimler Fakültesi mezunu, 29 yıllık gazeteci, Star TV, TGRT, Flash TV, Avrasya TV ve Ulusal Kanal'da 20 yıldır siyasi programlar yapıyor. Star, Posta, Türkiye, Yeni Çağ, Yeni Mesaj ve Aydınlık gazetelerinde 25 yıldır politika günlüğü köşesiyle siyaset yazıları yazıyor. Doğan Grubu, Uzan Grubu, İhlas Grubu, Flash TV ve Yeni Çağ gazetelerinde 20 yıl aralıksız Ankara temsilciliği yaptı. Daha önce yayımlanan kitapları Takkeli Firavunlar, Kırmızı Kedi Yayın Evi 2014, İşte İslam'ın ve Türklüğün Katilleri, Kaynak Yayınları 2014. Ön Söz. Bu kitap bir anı ya da tarih çalışması değilse de tarihe dipnot düşülecek önemde onlarca anekdotu içeriyor. Türk matbuatı ya da medyasının son 40 yılı en önemli aktörleriyle sunulup sorgulanıyor. Daha da önemlisi medya figürlerinin siyasetle ilişkileri ve siyasilerin medya üzerindeki baskıları somut örneklerle belgeleniyor. Bu yönüyle kitap son 40 yılın mini siyasi tarih belgesi olma özelliği de taşıyor. Kitap başlığı ve içeriğiyle hiçbir şahsı ve kurumu hedef almıyor. Sunulup sorgulanan sadece zihniyet ve anlayışlardır. İyi okumalar. Eylül 2015. Özal'ın Havuz Medyası. Türk basın tarihinde ilk havuz medyası oluşturma teşebbüsü Turgut Özal'ın Asil Nadir'i medyaya taşımasıyla başlar. 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nin İzmir 1. sıra adayı Turgut Özal'ın gönüldaş olduğu siyasal İslamcılar gibi bazı konularda saplantıları vardı. Özal bu saplantılarını sonraları başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde de pro ve viski tutkunluğu çokça yazılıp çizilen eşi Semra Özal sayesinde gizlemeyi bilmişti. Örneğin Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hep kuşku ve ön yargıyla bakardı. Egemen basını da onların kontrolünde görürdü. Turgut Özal iktidarının ikinci döneminde hem iktidarına yandaşlık yapacak hem de vesayet olarak tanımladığı o çarkı ters yüz edebilecek, Türkiye'de elektronik teknolojiye yatırım yapıp Vestel markasını yaratan Kıbrıs Türk'ü, ünlü İngiliz vatandaşı, iş adamı Asil Nadir'i medya sektörüne girmeye ikna etti. Asil Nadir ile Simavi. Asil Nadir 500 milyon sterlinlik servetiyle 1985'te İngiliz gazetesi Sunday Times'ın dünyanın en zengin kişileri listesinin 30. sırasında yer almıştı. Başbakan Özal'ın teşviki ve desteğini bulan Asil Nadir, Günaydın, Güneş ve Tan gazeteleriyle Gelişim Yayınları'nı satın aldı. Ardından Hürriyet'e talip oldu ki işte o süreçten bir enstantane. Yer harbi ordu evi. Başbakan Özal, iki büyük gazete Hürriyet ile Sabah'ın patronları Erol Simavi ve Dinç Bilgin'i yemeğe davet eder. Yemeğin ortalarına doğru Asil Nadir yanında iki danışmanıyla masaya gelir. Erol Simavi bu emri vakiye bozulup Asil Nadir'e laf atar. Sayın Nadir, gazeteleri tek tek satın alıyorsun, Hürriyet'i de alsana. Asil Nadir, anlaşırsak alırım der. Özal'a %10 komisyon. Konuşmanın devamında Erol Simavi, ama benim gazetem pahalı, 12-0 eder. Turgut Bey de hazır buradayken aracılık etsin, ona da %10 komisyon veririm. Seçimde ihtiyacı olur deyince Turgut Özal bu ifadeye bozulur. Erol Simavi devam eder. Gayen nedir Asil Nadir? Hesaplattırdım, o gazetelerden çok zarar ediyorsun. Asil Nadir, o zararlar benim için önemli değil. Erol Simavi, sağda solda Erol Simavi'nin ağzına edeceğim diyormuşsun. Ver o parayı, et ağzıma. Asil Nadir, öyle bir ifade bana ait olamaz. Hürriyet gazetesinin Kıbrıs davası için yaptıkları ortadadır. Ben size Kıbrıs için yaptıklarınızdan hareketle ancak minnet duyarım. Erol Simavi, bu ifadenle beni yumuşattın. Sonuç, Asil Nadir Hürriyet'i almadı. Dahası 1990'da battı. Dünyaca ünlü şirketi Polipek'e operasyon yapıldı ve Nadir kendi şirketini soymaktan tutuklandı. Denktaşı sahiplenmenin bedeli. Bu olayın perde arkası şöyleydi. ABD'nin Kıbrıs'tan sorumlu ismi Nelson Letsky 1990 başında Asil Nadir'i Londra'daki bürosunda ziyaret edip şu teklifi yapar. Rauf Denktaş çok milliyetçi ve taviz vermiyor. Onu devirip siz Cumhurbaşkanı olun ve Kıbrıs konusunu çözelim. Asil Nadir Letsky'ye şu karşılığı verir. Rauf Denktaş Kıbrıs davamızın kahramanıdır. Onun yerine ne ben geçerim ne de başkasının geçmesine izin veririm. Babası Denktaş'ın mücadele arkadaşı olan Asil Nadir bu meydan okuyuşla yetinmeyip ABD'li Letsky'yi fiziki müdahaleyle de kapı dışarı eder. İşte o sözler, ama özellikle de fiziki müdahale, Washington tarafından ABD'ye büyük bir hakaret olarak değerlendirilir ve Nadir'in ipi çekilir. Elle tutulur hiçbir gerekçe olmaksızın Polipek'e yapılan operasyonun ve Asil Nadir'in batırılışının perde arkası budur. Al gülüm ver gülüm. Turgut Özal'ın Asil Nadir'i niçin medya sektörüne soktuğuna geri dönersek, düşüncesi şuydu. Asil Nadir, başbakanlık baş danışmanı olan Kıbrıs kökenli Bülent Şebiler'in çocukluk arkadaşıdır ve dolayısıyla kendi kontrolünde olacaktır. Dahası iş adamıdır ve iktidarı karşısına alamayacaktır. Hükümeti ve ANAP'ı hedef alması bindiği dalı kesmek olacağından işler al gülüm ver gülüm yürüyecektir. Bu şekilde iktidara net biçimde angaje olan yandaş bir basın yaratılmak isteniyordu. Asil Nadir'in böyle bir çarka girmesinin gerekçesi ise ANAP iktidarı ve Özal'la kader birliği yapıp Türkiye'de büyümek ve eşikteki özelleştirmelerde kolaylık görmekti. Özet olarak sunduğumuz Asil Nadir olayı basının en azından bir bölümünü havuzlama fikrinin ilk somut adımıydı. Asil Nadir öncesi. Asil Nadir'den önce gazete patronlarının durumu şöyleydi. Milliyet ile Tercüman'ın sahipleri Aydın Doğan ve Kemal Ilıcağ'ın gazetecilik dışında işleri vardı. Ama bu gazeteler şahısların özel siyasi mevkutesi olmaktan çok bilinen zihniyetleri temsil ediyorlardı. Kemal Uzan'ın Yeni İstanbul'u ile Sona Vadis gazeteleri bile Adalet Partisi'ne yakın durmalarına rağmen hiçbir zaman Demirel adına havuz gazetesi olmadılar. Burada bir parantez açarak Gümüşhane Kelkit kökenli sirkeci tüccarı Aydın Doğan'ın medyaya girişine değinelim. Aydın Doğan'ın 1970'li yılların sonunda Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ve Ercüment Karaca'nın basından çekilme kararı sonrasında Milliyet'i satın alması Koç grubuyla irtibatlandırıldı. Güya Doğan, Tofaş'ın en büyük ve güvenilir bayii olarak gazeteyi Koç adına satın almıştı. Buna ilaveten bazı komik tevatürler de fısıldandı. Vehbi Koç, ah bir gazetem olsa. Neymiş efendim, güya Aydın Doğan Vehbi Koç'un nikah dışı oğluymuş ve Vehbi Bey oğluna bu gazeteyi hediye etmişmiş. Bu saçmalıklar bir yana basın sektörüne girmeye her zaman mesafeli olan Vehbi Koç'un özellikle 1970'li yılların ilk yarısında ah keşke bir gazetem olsa diye yanıp tutuştuğu söylenir. Gerekçesi ise gelini yani Rahmi Koç'un boşandığı eşi olan Çiğdem Hanım'la Günaydın gazetesinin sahibi Haldun Simavi'nin ilişkisi ve evlenmeleridir. Vehbi Koç'un o dönem Günaydın'ın patronu olan Haldun Simavi'ye çok kızdığı ve niye bir gazetem yok diye ayıflandığı iddia edilir. Buradan hareketle Tofaş mümessili Aydın Doğan'ın Milliyet'i almasını Koç grubu ile ilişkilendirenler ola gelmiştir. Ancak doğruya doğru, Aydın Bey'in Milliyet'i bırakın siyasileri Koç grubuna dahi uydu olmamış ve ilkeli bir gazetecilik yapmıştır. Parayla manşet. Aynı şekilde yine iş adamı olan Kemal Ilıcağ'ın tercümanı da fikren savrulup manşetlerini parayla satmamış, bunun bedelini de batarak ödemişti. Turgut Özal'la vuruşan Kemal Ilıcağ çok dayanamamış ve kepenkleri indirmişti. 1970 ve 80'lerde basının geri kalanında durum şuydu. 12 Eylül müdahalesi sonrasında Hisarbank'ın patronu olan Ömer Çavuşoğlu ve Ahmet Kazanoğlu ikilisinin çıkardığı Güneş gazetesi müteahhit Mehmet Ali Yılmaz'a satılmış ve o gazete nihayetinde asil nadirin olmuştu. Türkiye'nin en büyüğü olarak görülen Hürriyet aynı zamanda en bağımsız görülendi de. Keza Dinç Bilgi'nin Sabahı, Haldun Simavi'nin Günaydını ile Cumhuriyet yine siyaseten şahıs ipoteğinde olmayan gazetelerdi. Ancak o yapı geneldi ve özelde istisnalar elbette vardı. Devletle işi olanların gazeteleri eşyanın tabiatı gereği iktidarlarla açıktan savaşamıyordu ki bu tablo özellikle 1990'ların ikinci yarısından sonra tamamen ters yüz oldu ve sistem bağımsız gazetecilikten holding çıkarı yayıncılığına evrildi. Özal'a suikasta Simavi. Turgut Özal'ın asil nadiri medyaya sokma operasyonuna ilişkin bir diğer yoruma bakılırsa görülmesi gereken bazı özel hesaplar vardı ki Korkut Özal'ın dillendirdiği üzere Turgut Özal'a 1988'de yapılan suikasta Erol Simavi'nin de parmağının olduğu iddiası bunların başında geliyordu. Keza Erol Simavi, Dinç Bilgin, Aydın Doğan üçlüsünün İstanbul Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan'la birlikte kendisine karşı siyasi tertip içine girmesi Özal'ı asil nadir türünden arayışlara sürükledi. Hatırlanacağı gibi üç büyük medya patronu ANAP'ta Özal'ı devirip Bedrettin Dalan'ı başa geçirmek istediyse de buna muvaffak olamadılar. Tersine Dalan'ın ANAP'tan kopuşuna, yeni bir parti kurmasına ve de siyaseten yok olmasına vesile oldular. Özal'ın medyadaki asil nadirli havuz projesi Polipek'e yapılan Amerikan operasyonuyla çabuk nihayetlendi. Lakin macun tüpten çıkmıştı. Uzanlar sahnede. Turgut Özal'ın sermaye özneli yeni medya düzeni anlayışının bir başka aktörü 1990'ların başında Uzan grubu olmuştu. Kemal Uzan ile oğulları Cem ve Hakan Uzan, Turgut Özal'ın destek ve teşvikleriyle Magic Box'un yani bugünkü Star TV'nin temelini attılar. Ahmet Özal'ın ortak olduğu bu özel televizyon projesi başlangıçta yasa dışı konumdaydı. Bir süre öyle yayın yapan Star TV, yapılan anayasal düzenlemeyle yasal kimlik kazandı. Asil nadirden istediği sonucu alamayan Özal, uzanlarla şeklen sonuç almasını almıştı. Ancak bu sefer de özel olarak ihanete uğradı. 1991'in sonlarında yapılan seçimle Turgut Özal'ın kurucusu olduğu ANAP iktidardan düşmüş, yerine Demirel'in DYP'si ile İnönü'nün SHP'si iktidar olmuştu. Öyle olunca uzanların Star televizyonu eşyanın tabiatı gereği gücünü kaybeden Özal'ı terk edip hemen yeni güce yani iktidara secde etti. Dahası da var. Star TV'de bir miktar hissesi olan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet anında kapı dışarı edildi. Burnundan soluyan Özal. Hiç unutmam, o günlerde Enver Ören'le beraber Çankaya Köşkü'nde Turgut Özal'ı ziyaret etmiştik. Özal burnundan soluyor ve ağza alınmayacak sözler ediyordu. Turgut Bey'in şu ifadesi hala kulaklarımdadır. Sırf Kemal Uzan'a yaptığı bu büyük ihaneti ona ödetmek ve burnundan fitil fitil getirmek için siyasete geri döneceğim. Bu bana yapılır mı? Ben onun için anayasayı çiğneyip risk alırken onun yaptığına bakar mısın Enver? Burada mini bir yorum. Turgut Özal gibi derinliği olan biri bile insan denen mahlukun değişen şartlara, çıkara, korkuya ve güce göre değişebileceğini önceden göremiyor ya da kabullenemiyor. Oysa bu hem insan denen mahlukun fıtratında hem de sistemde yani vahşi kapitalizmde var. Holding medyası düzeninde vefa şahıslara değil şirkete ya da çıkara yöneliktir. Hürriyete yabancı talip. Tekrar konuya dönüp 1990'ların ilk yarısında İktisat Bankası'nın sahibi Erol Aksoy'un Show TV'yi kurmasına gelelim ki Aksoy ANAP kurucusu ve Özal'ın ABD'den dostudur. Show'da Aksoy'a ilaveten Erol Simavi %20, Dinç Bilgin %20 hisse sahibidir. Çok geçmez Erol Aksoy Hürriyet'ten %25 hisse alır ki bunun yorumu bütün medyanın holdingleşmesidir. Peşi sıra Mehmet Emin Kara Mehmet medyaya girer ve Akşam gazetesini Kemal Ilıcak'ın oğlu Mehmet Ali Ilıcak'tan satın alır. Ve Hürriyet'in el değiştirmesi olayına büyük bir parantez. Hürriyet'e sadece Asil Nadir ile uzanlar değil Robert Maxwell de talip olmuştu. Dünyanın ünlü medya devi Maxwell'in Ataköy'e demirleyen Lady Gisline adlı teknesinde yapılan satış görüşmelerinde 260 milyon sterlin önerilmesine rağmen Erol Simavi bu satıştan son anda vazgeçmişti. Ki aynı Simavi borçlarıyla beraber Hürriyet'in çoğunluk hissesini Aydın Doğan'a 140 milyon dolara satmıştı. Genelkurmay devrede. Araştırınca bu satışı engelleyenin Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu öğrendim. Yakın dostum olan ve Marmaris Armutalan'daki evinden televizyon programım için canlı yayınlar bile yaptığım dönemin Genelkurmay Başkanı rahmetli Doğan Güreş o konuyu sorduğunda önce konuşmak istememiş, ısrarlarım sonrasındaysa şu karşılığı vermişti. Evet, o satışı Genelkurmay Başkanlığı engelledi. Hürriyet'in yabancı sermaye tarafından satın alınması ülke adına iyi olmazdı. Zira Hürriyet devlet gazetesi gibiydi. Doğan Güreş'e engellemenin nasıl yapıldığını ve Erol Simavi'nin Genelkurmay'a olan sadakatinin perde arkasını da sordum. Erol Bey devlete bağlıydı. Devlete rağmen hareket etmez ya da edemezdi. Doğan Güreş ve Simavi. Doğan Güreş'le yaptığımız bu önemli sohbete tekrar döneceğiz ama tam bu noktada gazetenin Aydın Doğan'a satılmasının altını bir kere daha çizmek istiyorum. Gözlem ve kanaatim bu satışta Koç grubunun bir şekilde devrede olduğudur. Aydın Doğan Hürriyet'i satın alınca tıpkı Milliyet olayında olduğu gibi aslında Koçlar aldı. Doğan paravan dedikodusu hemen yayıldı. Gerçek elbet öyle değildi ama Koç ailesinin en küçük damadı İnan Kırıç aracılığıyla Aydın Doğan'ı finanse ettiği yani borç verdiği artık sır olmaktan çıkmıştı. Bu satışın Genelkurmay'ın oluru ya da onayıyla gerçekleştiği ise yaygın kanaatti. İlginç noktaysa Erol Simavi'nin bu satıştan sonra apar topar Türkiye'yi terk edip İsviçre'ye yerleşmesiydi. Ne olmuştu da Simavi adeta kaçar gibi ülkeyi terk etmişti? Simavi İsviçre'ye niye kaçtı? Acaba Erol Simavi Hürriyet'i Maxwell'in teklif ettiği miktarın çok çok altında Aydın Doğan'a satmasına rağmen aldığı o paranın 3 milyon dolarını neden hemen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlamıştı? Ertuğrul Özkök'ün o bağış sürecinde köşesinde yazdığı gibi olay Simavi'nin şövalye ruhlu olmasıyla açıklanabilir miydi? Yoksa Erol Simavi askere sus payı vererek bir şeylerden kaçmak ya da azat edilmek mi istemişti? Bu ülkede bir dönem İçişleri Bakanlığı yapan Korkut Özal'ın söyledikleri kuru bir iftira mıydı? Turgut Özal gerçekten kardeşine bana yapılan suikasta Erol Simavi de var demiş miydi? Oğul Ahmet Özal'ın benzer imalarının anlamı neydi? Erol Simavi yine bazı merkezlerce iddia edildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu'yla birlikte böyle bir organizasyona mı girmişti? Keza Çetin Emeç olayıyla Simavi'nin bir bağlantısı var mıydı? Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.